Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İki önemli konuyu konuşacağız bugün. Dijital hukuk ve hastane hizmet ve işletmelerinde dijitalleşme konusunu değerlendireceğiz. Bu konuyla ilgili farklı ve değerli konuklarımız olacak. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sevgili dinleyicilerimiz, dijital hukuku konuşacağız. Program konuğumuz avukat Sayın İbrahim Altu Eliri. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Eliri, özellikle teknolojik gelişmeler ve yapay zeka her sektörü etkiliyor ama hukuku nasıl etkiliyor noktasında bir bakış açısını konuşmak istiyoruz sizle. Özellikle tabii dijitalleşmenin hukuk alanına etkileri nelerdir, neler söyleyebiliriz?
Aslında yapay zeka ve dijitalleşme hukuk alanında oldukça yaygın bir şekilde günümüzde de kullanılmakta, gelecekte de kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle belge analizleri, hukuki araştırmalar, davaların değerlendirmesi, hukuki kararlarda destek noktasında gerçekten birçok alanda karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte dijital dönüşümle birlikte hukuk karar destek uygulamaları özellikle doktrin içtihat aramalarında günümüzde çok yaygın kullanılıyor. Hatta bizim mahkemelerimizde SEGBİS, ses ve görüntü bilişim sistemlerinde bununla birlikte e-duruşmalarda ve e-tebligat olarak hatta e-tebligatın birçok insanlara zorunlu olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Birçok noktada yapay zeka ve dijital dünya hukuku da bu şekilde etkiliyor.
Şimdi tabii devletin de belli yatırımlar yapması gerekiyor bütün bunların yapılması için ve o noktada da devlet bazı temel yatırımları yapmış durumda aslında. Dijital üzerinden avukatlara ve hukuk sistemi içerisinde belli başlı yaklaşımlar sergileniyor. Hani dijital dava dosyaları ve sanal duruşmalar da buna aslında dahil. Bakıyoruz hakimler bazı şeyleri, sanıkları getirmeden sanal ortamda da yapabiliyorlar mahkemelerini falan. Peki burada özellikle bu elektronik olarak uygun olması, avukatların ya da sistemdeki savcıların buna evrilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle şu şekilde zaten UYAP denen bir sistem var. Bütün avukatların, hakim savcıların, icra müdürlerinin kullanmış olduğu, hatta arabulucuların kullanmış olduğu bir UYAP denen bir sistemimiz var. Tüm dokümantasyon bunun üzerinden ilerliyor. Aslında bu da hukukun en dijitalleşmiş kısmı. Yani artık hiçbir hukukçu neredeyse bir fiziki belgeye ihtiyaç duymadan süreci tamamen başından sonuna kadar takip edebiliyor. Bunu tabii ki kanunlarımızda düzenlenmiş şekilde, bununla birlikte bahsettiğiniz gibi SEGBİS uygulaması var. Sanıkları duruşmaya getirilemediği hallerde de duruşmaya bağlanmasını sağlıyor. Bununla birlikte avukatlar için özellikle ve hakim savcılar için büyük kolaylık olan e-duruşmalar gerçekleştirebiliyoruz. Bu hem zamandan hem de maddi anlamda tasarruf da sağlayabiliyor. Bununla birlikte az önce bahsettiğimiz gibi bütün dokümantasyonu dijital dünyaya taşıdığımız için de hem çevremizi korumamız anlamında hem de hukukun daha istikrarlı ilerlemesi anlamında herkesin erişimine olması noktasında da büyük faydaları oluyor.
Evet, şimdi bir nokta da burada tabii ıslak imzanın dijital imzaya dönüşmesi galiba. Bu da elektronik belgelerle birlikte farklı bir noktaya getiriyor. Orada da yine devlet destekli bazı kurumsal hizmetlerden faydalanıyor galiba hukuk sistemi, değil mi?
Evet, evet. Özellikle tüm kurumlar ve şirketler neredeyse bu kapsamda. Özellikle avukatlar, hakimler, savcıların e-imzası olması gerekiyor. Bunun da aslında kanunda birebir ıslak imza neyse e-imza da aynı şekilde hüküm doğuruyor. E-imzayla imzalanmış bir doküman her noktada ıslak imzayla, yani %99 oranında aynı sonuçları doğurmasıyla biliniyor.
Evet. Şimdi burada bir başka nokta da buna göre eğitim sisteminin oluşup oluşmadı. Şimdi hukukun eğitim sistemi içerisinde dijitalleşmeyle birlikte son dönemde siz de yeni mezunsunuz aslında genç mezun olarak. Nasıl durum yani eğitimde, hukuk eğitiminde dijitalleşmenin yeri ne durumdasınız?
Açıkçası tüm eğitim sistemi gibi hukukta da bir tık geleneksel sistemlere hala riayet ediliyor. Özellikle bizim hocalarımız hala aynı sistemde devam etmeyi, çünkü onlar bu şekilde gördü ve bunun etkilerini nasıl olabileceğini öngörüyorlar. Ama özellikle korona dönemindeki noktalarda tüm eğitim sisteminde olduğu gibi hukuk eğitim sisteminde de altyapının bazı noktalarda eksik olduğu aşikar. Bununla birlikte aslında tüm hukuk sistemi dijitalleşmişken eğitim sisteminde hala o dijitalleşmeye yeterli ölçüde geçilemiyor. Hala birçok meslektaşım da bundan şikayetçidir. Çok kalın hukuk kitaplarıyla birlikte gezmemiz gerekiyor. Aslında dijitalleşme ile birlikte eğitim de bu şekilde dijitalleşse ve aslında yerden ve zamandan tasarruf anlamında bir eğitim sistemi öngörülse çok daha hukuk anlamında efektif olur.
Şunu da sormak istiyorum. Bütün bu kullandığınız sistemler eğitim sistemi içerisinde yer alıyor mu?
Eğitim sistemi içinde maalesef yer almıyorlar. Eğitim sistemi içerisinde klasik, özellikle ülkemizde de birçok hukuk fakültesinin öncelikli olarak üniversitelerde açılmasının nedeni sadece bir amfinin yeterliliği ve işte işinin ehli bir hocamızın varlığı yeterli oluyor. Bu yüzden de öncelikli olarak hukuk fakülteleri zaten ülkemizde üniversitelerde öncelikle açılmak uygun görülüyor.
Tabii burada en önemli nokta bu stajınız galiba. Avukatlık stajında bütün bu eksik kalanlar mı tamamlanıyor?
Evet, tam olarak öyle. Yani o eksiklik tamamlanmaya çalışıyor. Çünkü işin teorini tamamen üniversite döneminde öğreniyoruz. Pratik kısmını daha çok staja kalıyor. Hiçbir stajyer arkadaşım da tamamen %100 bütün konulara, bütün sistemlere vakıf olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir yıllık gibi kısa bir süreç alıyor. Ancak tabii ki asıl pratik kısmını, asıl bu dijitalleşmeyle tanıştığımız nokta hukukta stajla birlikte başlıyor.
Bana şöyle gibi geliyor. Şimdi efendim, diyelim ki sinema okuyorsunuz. Elinize kamera almadan aslında bir şekilde mezun oluyorsunuz. Sonra stajda kamera alıyorsunuz gibi. Geldi. Buna benzer bir şey mi yoksa?
Aslında tam olarak öyle. Çünkü şu şekilde bize her zaman teorik kısmı öğretiliyor. Yani biz yazıları okuyoruz. Aslında ben her zaman söylüyorum, Türkçe bilen herkes hukuku anlayabilir ama yorumlama kısmı gerçekten bitirdiğinde pratik kısmında ele alınıyor ve dediğiniz gibi adeta biz kamerayı elimize almadan mezun oluyoruz. Sonrasında da bir anda sadece kamerayı değil bütün sinemayı çekmemiz bizden bekleniyor. Açıkçası öyle büyük bir sıkıntı da mevcut.
Peki burada e-eğitim ve mesleki gelişim noktasında neler söyleyebilirsiniz?
Artık her örnek veriyorum, YouTube gibi bir mecra var. Bunun gibi bir çok kurs platformları var ve bilgiye erişim artık ucu bucağı yok. Bu sayede de bir hukukçu her şekilde veyahut diğer müvekkillerimiz de her şekilde bilgiye ulaşabiliyor. Yani önemli olan hukuki eğitimin buradaki noktası o bilgiyi işleyip yorumlayabilmek açısından gerçekten önem sağlıyor. Bu konularda insanların kendini eğitmesi için internet ve dijital dünya gerçekten sınırsız bir imkan sağlıyor.
Evet. Peki şimdi dijital dünya dediğimizde yapay zekanın öneminden bahsetmiştik. Yapay zeka uygulamaları da var. Yapay zeka hukuk alanında size göre hangi riskleri taşıyor?
Şu şekilde, yapay zekada eğer ki kimin kullandığını, ne istediğini, çünkü yapay zeka birazcık ne istediğini bilen insanların doğru sonuçlara götüren bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Ne istediğini bilmeyen insanlar bu yapay zeka ile iletişime girdiğinde istenmeyen sonuçlar karşımıza çıkabiliyor. Örnek olarak bir meslektaşımız daha öncesinde bir dilekçesine mahkemeye gönderecek olduğu dilekçede ChatGPT isimli yapay zekadan destek alıyor ama yapay zeka kendisi bir var olmayan mahkeme kararı oluşturuyor. Bu yüzden de mahkemeyi yanıltmaya yönelik bir davranış olarak meslektaşımız hakkında soruşturma açılıyor. Bu tarz problemler karşımıza çıkabiliyor. Bununla birlikte de bir de hakim tarafından ele aldığımızda, hakimin kanunumuzda hem takdir yetkisi olduğu durumlar hem de vicdani kanaati olduğu durumlar var. Yapay zekanın yanlış destekleri kullanılırsa bunlar tamamen hem anayasanın ihlali hem de kanun ihlali olarak karşımıza çıkabilir.
Evet. Peki özellikle dijital dönüşüm hukuk alanındaki kariyer fırsatlarını size göre nasıl etkiliyor?
Ya az önce de söylediğimiz gibi birçok kağıt işi vardı. Fiziksel arşivlerle sınırlıydı hukuk işleri aslında. Ancak dijitalleşme ile birlikte hukuk tamamen sınırsız veri depolarına sahip olabileceğimiz bir noktaya geldi. Bununla birlikte kişisel verilerin önemi arttı. Kişisel verilerin önemi artmasıyla fikri mülkiyet noktasında da önemli bir atılım gerçekleşti. Hem yapay zeka hem dijitalleşme ile birlikte. Çünkü eskiden evinden çıkmayan bir insanın kişisel verilerini kim hırsız evine girmedikçe alamıyorken bugün herkes her şeyin sosyal medyada paylaşıyor. Bu şekilde de kişisel verilerin aslında savurgan şekilde etrafa atıyor ve bunların incelenmesi, bunların önlenmesi noktasında hem hukukçulara hem de veri gizliliği uzmanlarına önemli işler düşebiliyor.
Evet. Şimdi burada bir de kaynak araştırmaları var. Kaynak araştırmalarında tabii veri tabanlarının oluşturulması, dijital arşivlerin oluşturulması bunlar sizin için önemli dijitalleşmede. Peki Türkiye'de yeterince bu altyapı var mı? Bu noktada dijital altyapıyla pek çok kaynağa ulaşabiliyor musunuz?
Açıkçası ulaşılabiliyor, hatta giderek de artıyor. Ama oradaki eksiklik de insanların bilgilendirilmesi. Örnek veriyorum, üniversitelerin aslında kütüphaneleri neredeyse tamamen dijitalleştirilmiş halde. Ancak hiçbir öğrenci veyahut hiçbir vatandaş bundan haberdar değil. Bu önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte her türlü kaynağa aslında erişebiliyoruz. Hem yapay zeka destekli araştırmalar hem de akademik araştırmalar için çok önemli siteler, sistemler var. Bu sistemlerin ne olduğunu sadece insanlar bilmiyor. Bu noktada da doğru bilgiye ulaşmak konusunda büyük sıkıntı çekiyorlar. Eğer ki insanlar bu konuda kendilerini bilgilendirir, öncelikle süreci araştırırlarsa sonuca çok daha rahat ulaşabilirler açıkçası.
Yani burada anladığım kadarıyla hangi kaynakta hangi bilgi var noktasında bir sıkıntı var. Bunun daha çok bir koordine edilmesi gerekiyor herhalde.
Evet, çok doğru. Aslında mesela hukuka döndüğümüzde hukuk da tam olarak böyle bir meslek. Neyi nasıl yapılması gerektiğinin bilinmesi gereken bir meslek. Bu açığı kapatan bir meslek. Bununla birlikte insanlar da bu süreçte neyi nasıl bulabileceğini öğrenirlerse, yani her bilgi, her şey aslında dünyada gelmiş geçmiş, özellikle dijital dünya ile birlikte 10 saniyede ulaşılabilecek noktada. Ancak o 10 saniyede nasıl ulaşacağımızı bilmemiz en önemli kriter olarak bugün karşımıza çıkıyor.
Şimdi aklıma gelen bir soru daha var. Özellikle tabii avukatlar muhakkak danışmanlık hizmetleri de veriyorlar. Ve bu danışmanlık hizmetlerini verirken dijitali kullanmak istiyorlar ama bir taraftan da danışmanlık hizmetlerinin bir şeyi var. Yani ücreti var. Bu noktada bir sistem var mı? Yoksa yani işte efendim biz bir sistem kurduk yüz yüze internet üzerinden danışmanlık hizmeti veriyoruz. Şuraya da şu ücreti yatırırsanız memnun oluruz gibi kişiye bağlı mı yürüyor? Yoksa bunun da bir düzen halinde oluşturulması mı gerekir? Neden diye soracaksınız hani bu soruyu soruyorum. Artık hız ve zaman önemli. Dolayısıyla hem avukatlar hem müşteriler, müvekkiller için bu sanki gerekli bir noktaymış gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz?
Evet, buna ben de çok katılıyorum. Ancak şu anki süreçte bunun ortak olduğu bir nokta yok. Yani örnek veriyorum, bir devletin veya özel bir şirketin altyapısını oluşturduğu ve avukatların oradan müvekkillerle danışmanlık verdiği bir platform yok. Ancak bunu avukatlar müvekkiller ile anlaşıp kendileri danışmanlık şeklinde verebiliyorlar. Bu evet gerçekten büyük bir eksiklik. Ancak sanırım o insanların bir tık da hissiyatı, hem özel bilgiler, kişisel verilerin korunması anlamında sanırım insanlar birazcık da ihtimam gösteriyor. Bunları dijital ortamdan paylaşmaktansa yüz yüze paylaşmayı tercih ediyor. Ama dediğiniz gibi ilk genelde de görüşmeden sonra müvekkillerle avukatların iletişimleri hani telefon üzerinden yürüyor. Keşke tüm süreci o şekilde yapabilsek. Bu şekilde avukatların da coğrafi bağımlılığı ortadan kalkmış
Evet.
olur.
Çok önemli. Son olarak sizin eklemek istedikleriniz var mı? Özellikle bu dijital hukuk noktasına.
Ya benim eklemek istediklerim şu: giderek daha da önemli hale gelen bir unsur oluyor hukuk noktasında da, hem yapay zeka hem de dijital dünya. Buna da meslektaşlarım da hani ayak uydurması gerekecek. Zaten ayak uyduruyoruz. Umarım da tüm süreçte de hukuk alanında da güzel gelişmelere sebebiyet verir.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Dijital hukuku konuştuk. Avukat Sayın İbrahim Altuğ Eliri'ydi konuğumuz. Tekrar teşekkürler aktardıklarınız ve paylaştıklarınız için. Çok sağ olun.
Teşekkürler.
Teknovadi devam ediyor.
Programımız sürüyor. Sayın Gökhan Erzurumluoğlu konuğumuz, Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şube Başkanı. Hoş geldiniz.
Çok mersi, teşekkür ederim.
Nasılsınız efendim?
Çok teşekkürler, sağ olun sizler.
Şimdi biz de gayet iyiyiz. Dijitalleşmenin farklı bir boyutunu konuşacağız. Şimdi aslında dijital hizmet ve dijital işletme bağlamında düşünebilir ama biz bunu biraz daha özele bağlayacağız. Hastane işletmelerinde. Fakat tabii özellikle bunu da bir sağlık sektörü üzerinden getirmek gerekiyor galiba, değil mi? Oradan başlayalım, neler söyleyeceksiniz?
Aslında dijitalleşmeyi birazcık sorgulayarak başlamak doğru gibi geliyor bana. Dijitalleşme aslında mega dönüşümlerden sadece bir tanesi. Dijitalleşme çok böyle konuştuğumuz, üzerinde tartıştığımız bir konu olduğu için hep onunla kalıyoruz ama mega dönüşümlere baktığımız zaman İşte mobilleşme, ekranlaşma, aracısızlaşma, sanallaşma, sezinleme, robotlaşma, gelişmiş otomasyon gibi aslında çağımızda farkında olduğumuz ya da olmadığımız mega dönüşümler söz konusu.
Evet, biz dijitalleşme... onların pek çoğunu fark edemiyoruz bile, değil mi?
Bunlardan sadece bir tanesi. Evet. Tabii sağlık sektörünün şöyle bir önemli özelliği var. İnsan sağlığı, insan hayatı söz konusu olduğu için teknolojiyi çok yakından takip ediyor. Birçok gelişmeyi gözümüzle gördüğümüz alanlar hastaneler. Bu nedenle de sağlık sektöründen başlayarak gitmek daha anlamlı geliyor. Çünkü çoğu kişinin temas ettiği hastaneler, işte klinikler ve benzeri yerler, orada teknolojinin gelişimine çok daha iyi şahit oluyoruz. İşte programın başında hukuk boyutunu gördük ama işte bir davanız yoksa, bir hukuksal sıkıntınız yoksa
başvurmuyorsunuz
ama sağlık doğumdan ölüme kadar hep göz önünde olan bir şey ve orada sürekli gittiğiniz yerdeki değişim sizin yaşamınızın değişimini çok güzel özetliyor. O nedenle bugün biraz sağlıkta dijital dönüşüm konuşalım demiştik. İzin verirseniz ben sağlıkta dijital dönüşümü de bir tanımla başlatmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hep bildiğimiz şeyler, dijitalleşme dediğimiz zaman herkesin kafasında aynı tanımın oturacağını düşünüyoruz. Hata burada başlıyor.
Şimdi normal sıradan vatandaşa sorsanız Türkiye'de sağlıklı dijital dönüşüm nedir? E-nabızdır der. Çünkü evet, o uygulamayı biliyor. O uygulama üzerinden ve çok bütün işlemleri kullanıyor. Ama sadece o değil herhalde. Değil
evet. Bunu gruplandırarak gidersek daha tanımlar netleşir diye düşünüyorum. Mesela sağlıklı dijitalleşmeyi ben 4 ana başlıkta topladım kendimce. Bir tanesi teşhis ve tedavi uygulamalarında dijitalleşme. Bunlar neler? Hastane bilgi yönetim sistemleri, elektronik sağlık kaydı, PACS dediğimiz o görüntüleme, arşivleme sistemleri, laboratuvar sistemleri, radyoloji sistemleri, elektronik sevk, elektronik reçete, elektronik randevu, cihaz takibi gibi detaylandırabileceğimiz teşhis ve tedavi uygulamalarındaki dijitalleşme ile gelen yenilikleri sayabiliriz. İkinci başlık akıllı hastane binaları diye tanımladım ben. Hastanelerimiz artık akıllı binalar haline geliyor. İşte hasta başı monitörler var, bina otomasyonu var, enerji çözümleri var, aydınlatması, haberleşmesi, ses görüntü sistemleri, yönetim otoparkı güvenliğiyle artık yaşayan bir sistem haline geliyor. Üçüncü başlıkta doktorların, hastaların ve cihazların mobilitesini aslında çok önem taşıdığını düşündüm. Ve bütün bunların bir üst başlığı olarak da E-Devlet aslında sağlıkta dijitalleşmenin 4 ana başlığını oluşturuyor diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi tabii bütün bunlar bir hız da getiriyor söylediklerimiz. Ve dijitalin hızını aslında biz sağlık sektöründe farklı boyutlarda istiyoruz. Ve ama en çok istediğimiz şey hakikaten bir hastaneye gittiğimizde işlerimizin çabuk hallolması. Evet. Bu da biraz dijital işletmeyle bağlantılı galiba, değil mi?
Aslında bu saydığımız 4 başlığı birbirinden ayırt edemiyoruz. Şimdi şöyle bir senaryo düşünelim. Hastaneye gittiniz, laboratuvara sonuçlarını verdiniz. 10 saniye sonra sonuçlar çıktı. Hiçbir anlamı yok. Hı hı. Çünkü o sonuçlara bakacak doktorun vaktinin olması, o sonuçların işlendiği binanın sizin hızlı bir şekilde hareket edebilmenize olanak sağlaması, işte tüm bunların değerlendirildiğinde size hızlı bir öneriyle dönülebilmesi gerekiyor. Yani tek başına sizin laboratuvar sisteminizin mükemmel çalışması bir şey ifade etmiyor. Radyolojik görüntülerinizin hızla sonuçlandırılması bir şey ifade etmiyor. İşte bir teşhis kondu radyolojik görüntülerinizden. O teşhisin hızla müdahale edilebilir bir altyapınızın olması lazım. O altyapının sizin tedavinizde hızla karşılık vereceği sistemleri olması lazım. Dolayısıyla biraz önce saydığım dört başlık ayrı ayrı gibi gözükse de aslında bir bütün olarak iç içe
evet,
geçiyor.
Evet, aslında disiplinler arası bir birliktelik gerekiyor
kesinlikle.
Buna anladığım kadarıyla.
Kesinlikle, ama biz genelde teknolojiyle özdeşleştiriyoruz dijitalleşmeyi ister istemez. Teknolojinin gelişimi dijitalleşmeyi sağlıyor. Ama sadece teknolojinin işte tıbbi cihazlar, işte teşhis ve tedavi uygulamaları gibi konularda değil, bina yönetiminde de çok ciddi katkıları var. O tarafı biraz pas geçiyoruz. İşte özel hastanelerde bunu çok daha önceden başladık yaşamaya. İşte çok modern sistemler, çok modern altyapılar sizi kapıda karşılayan, kapıda gönderen yapılar. Şimdi şehir hastaneleriyle bu devrimi aslında tüm halkımıza yaydığımız bir dönem yaşıyoruz. Şehir hastaneleri konusunda çok fazla spekülasyon var ama ben işin o boyutunda değilim. İşin dijitalleşme, yani
akıllı hastane boyutundasınız.
Akıllı hastane boyutundayım. Müthiş işler yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Yani binlerce kameradan insanlar takip edilebiliyor. Birisi düştüğünde anında bir ekip yönlendirilebiliyor. O düşen kişiyi kaldırıp sedyeye alıp anında müdahale edilebilmesi sağlanıyor. Herhangi bir yere su birikintisi oluştuğunda anında kameralardan tespit edip müdahale edilebiliyor. İşte bir yerde bir duman çıktığında hızlı bir şekilde burada bir yangın tehlikesi olabileceği düşünülüyor. Ya da hasta yatağı boşaldığında 10 dakikada çarşafları değiştirilebiliyor. Böylelikle bir sonraki bekleyen hasta uzun bir bekleme süreci yerine hızlı bir şekilde yatağa alınabiliyor. Ameliyathanelerin takibiyle daha feasible, daha verimli çalışması sağlanabiliyor. İşte güvenlik hem siber tarafta olsun hem fiziksel güvenlikte olsun müthiş işler yapılabiliyor. Aynı şekilde çevreye duyarlılık, işte tıbbi atıkların belirli bir rotada atılması, izlenmesi, bunun dışına çıkmasının önlenmesi sağlanıyor. Tüm bunlar da bu akıllı hastanelerimizle oluyor, akıllı binalarla oluyor. İşte dijitalleşmenin sağlığa getirdiği önemli katkılardan birisi bu.
Yani biz sadece efendim cihazlardaki dijitalleşme, gelişme, efendim yapay zeka kullanılarak teşhisin daha çabuk konulması, bunlar değil aslında. Hepsi bir bütün olarak bakmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Çok da doğru söylüyorsunuz. Hatta çok önemli bir noktayı söylediniz. Yani çok çabuk laboratuvar sonuçları çıkabilir ama doktorun onu analiz edip teşhisi koyması için yine bir organizasyon gerekiyor. Yine bir iç disiplinde bir uyarı sistemi, kesinlikle, bir bilgilendirme sistemi gibi. Bütün bunlar için de tabii ki önemli bir algoritma gerekiyor. Şimdi sizin özellikle yaptığınız bu yeni algoritmaları üretmek herhalde, değil mi?
Aslında algoritma kavramına da bir tanımla girmek lazım. Ben biraz böyle hoca gibi konuştum. Türkiye Bilişim Derneği olarak böyle bir rolümüz var. Biz 25 bine yakın kelimeyi Türkçeleştirmiş bir derneğiz. Bu tür tanımlarda da üzerimize rol düştüğünü düşünüyoruz.
Buyurun.
Algoritma yeni bir şey değil. Algoritma insanlık tarihinden beri var. İnsanlar yerleşik hayata geçtiğinden beri var. Algoritma ne demek? Algoritma bir sonuç elde edebilmek için bir işte yapmanız gereken işleri sıralayan bir metodoloji.
Evet.
Yani bunu hepimiz zaten yapıyoruz.
Düşünme sistemi aslında.
Evet.
Yani,
şimdi buradaki farklılık ne? Şimdi insanda paralel proses özelliği yok. her ne kadar işte bazılarımız bu var dese de ben birkaç örnek vereyim. İşte multitasking konusunda, çoklu görev konusunda mesela aynı anda birkaç şey yaptığını düşünen insanlar aslında jonglörlük yapıyorlar. Yani bu mümkün değil. Bir görevden diğerine gidip geliyoruz. Yani bir görevi tamamlamadan diğerine geçiyoruz. Onu tamamen bırakıyoruz. Sonra ona geri döndüğümüzde nerede kaldığımızı düşünerek zaman kaybediyoruz. Yani birden fazla işi aynı anda yapmaya kalkışan insanlar aslında yavaşlıyor. Evet. Hızlanmıyor. Yapay zeka ve dijitalleşmenin getirdiği özellik işte insanın yapamadığı bu şeyi makineler vasıtasıyla yapılabilir kılmak. Yine HP'nin yaptırdığı bir araştırma var. Mail telefon kullanımı olduğunda, yani bir telefon geldiğinde çalışanının IQ'sunun %10 düştüğünü tespit ediyorlar. Bu uyuşturucuda %5. Telefonda IQ'nuz %10 daha az kapasitede çalışıyor. Yine yaratıcılıkta inanılmaz bir azalma söz konusu. Beynin işlem zamanının büyük bölümü görevler arasında geçiş yapmaya harcanıyor. Dolayısıyla ciddi bir yaratıcılıkta azalma var. Hafızada bir daralma söz konusu. İki işi aynı anda yapanlar sonrasında pek hatırlayamadıklarını gözlemliyorlar. Yani son yaptığını hatırlıyor ama şeyde sıkıntı oluyor. Ya da yarım kalanda bir hatırlama söz konusu oluyor. Çok hızlı bir şekilde unutulduğunu gösteriyor.
Çok ilginç sözler, hakikaten çok ilginç bilgiler. Aklıma yazarlar geldi. Yazarlar böyle kendilerinin dış ortama kapatırlar ve sadece yazdıklarına odaklanırlar ya. Demek ki o hani yaratıcılıklarını bir araya toplayabilmek için yapıyorlarmış.
Çok güzel bir örnek verdiniz. Notre Dame'in kamburunda biliyorsunuz tamamen elbiselerini atıp çırılçıplak kalıyor ki dışarı çıkmayayım.
Evet, Victor Hugo. Onun gibi.
Bu prefrontal korteks denilen bir beynimizin gelen uyarıları süzgeçten geçiren bir bölümü var. Bu bölüm gereksiz enformasyonu dışarıda bırakmakla görevli. Dolayısıyla siz hani bıraktığınız iş artık sizin için gereksiz oluyor. Bilgiye dönüştüğü için bu tarafı kayıyorsunuz. Dolayısıyla konumuza dönersek dijitalleşme bize işte bu yapamadığımız, insan olarak eksik kaldığımız taraflarımızı tamamlayan bir olanak sağlıyor. Bu olanakla da dijital hastanelerimiz gündeme geliyor. İşte dijital hastanelerimizde neler yapabiliyoruz? Hekimler ve hemşireler hastalarına ait bilgilerin zaman ve mekan kısıtlaması olmadan ulaşabilir haldeler artık. Hı hı. Yani nerede, evde otururken acil bir durum oluştuğunda hastanesinin bilgilerine ulaşıp hızlıca bir şeyler üretebiliyor. Tıbbi ve idari hatalar azalıyor. Çok çok önemli. İşte hep baştan söyledik ya, insan hayatı söz konusu yani olduğu için.
İnsani hataları biraz azaltıyoruz aslında, değil mi?
Oldukça ciddi azalıyor. Çünkü mesela hastanecilikte şey çok önemlidir. Bir ilacı, doğru ilacı vermeniz gerekiyor. Doğru zamanda vermeniz gerekiyor.
Doğru dozda.
Doğru dozda ve doğru yöntemle vermeniz gerekiyor. Şimdi oradaki insani bir hata bu şeyi, zinciri kırdığı anda siz iyilik yaptığınızı düşünürken aslında kötülük yapıyor olabiliyorsunuz. İşte bunlar da bize imkan sağlıyor. Tabii güvenlik önemli. Sağlık bilgilerimiz çok çok değerli. İşte KVK olarak düşünmeyin. İnsani olarak da düşündüğümüzde bunları güvenli bir yerde tutuyoruz, saklıyoruz, gerektiğinde hızlı bir şekilde sonuca dönüştürebiliyoruz. Belki de çok daha önemli şeylerinden biri, raporlamayı mükemmel hale getirebiliyoruz. Bu da aslında yeni ilaçlar, yeni tedaviler planlamak için önemli bir şey. Çok konuştum ben.
Yok efendim, çok güzel açıkladınız. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için, bizimle paylaştıklarınız için. Sayın Gökhan Erzurumluoğlu'ydu konuğumuz. Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şube Başkanı'ydı. Hem hastane hizmet ve işletmelerinde dijitalleşmeyi hem de dijitalleşmenin genel verilerini bizimle paylaştığı, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmanızda kolaylıklar diliyoruz. Sizlere veda etme zamanımız geldi. Yapım ekibimiz Murat Baran'la birlikte ben Hakan Tuzcu aynı zamanda programı sundum. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Yeniden görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Tekno Vadi.